Medine hayatından sahneler.
Bismillahirrahmanirrahim. Levla iz semi'atumuhu zannel mu'minun vel mu'minatu bi enfusihim hayran. Mümin erkekler ve mümin kadınlar onu daha duyar duymaz kendiliklerinden iyi bir zanda bulunmaları, hayır ve hüsnü zanda bulunmaları gerekmiyor mu? Bir mümin için duydukları olumsuz habere bu kadar mı inanmaya yatkınlar? Bu kadar mı teşneler, adeta beddua eder haldeler? Lehte olan haberlere inanmamak için bin bir delil arayanlar, bir müminin aleyhinde gelen habere inanmak için niçin böyle takke çıkarıp koşarlar? Tevafuk. وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ İşte bu açık, apaçık bir iftiradır demeleri gerekmiyor muydu? لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى Yine onların bu meseleden dolayı dört şahit getirmeleri gerekmiyor muydu? فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَذِبُونَ Eğer bunu yapamıyorlar, eğer şahit getiremiyorlarsa, iyi bilsinler ki onlar Allah indinde sahtekardırlar. Hendek imtihanının arkasından ki büyük bir imtihan, büyük bir ölüm kalım mücadelesiydi Hendek Savaşı. Hemen onun arkasından yine Medine'de çok renkli, çok canlı ve heyecanlı olaylar yaşandı. Allah Resulü'nün ellerinde şekillenen İslam toplumu aslında doğrudan Allah tarafından ilahi mizansenlerle terbiye ediliyordu. Onun için aslı saadette olmuş hiçbir olay yoktur ki bendenize göre, ilahi senaryoya göre insanlığın tüm çağları ve zamanlarına örnek ve ibret teşkil etsin diye yazılmamış olsun. Tesadüfle açıklanamaz. Yenilen müşrikler, daha doğrusu hiçbir şey elde edemeden geldikleri yerlere umutsuz bir biçimde geri dönen bölgenin o güne kadar toplanabilmiş en büyük şirk ittifakı yine de umutlarını kesmedi. Onun için de Medine'ye yakın olan sahra yolunu, kervan yolunu ellerinden kaçırmışlardı. Artık o yol Resulullah'ın denetimine geçmişti ama bari sahil yolunu, Kızıldeniz kenarındaki sahil yolunu ellerinden kaçırmasalardı. Tüm çabalarını bu konuda yoğunlaştırdılar. Onun içinde Beni Mustalik isimli Mustalik oğulları kabilesine haber gönderdiler. Bu müşrik kabileye. Ve dediler ki sahil yolunu bizim için selamette tutmak maksadıyla Medine üzerine bir sefer düzenleyemez misiniz? Bu konuda altında kalmayacağız yaptığımız iyi. Çünkü buna sebep Resulullah'ın Hendek'ten hemen sonra Hazreti Zeyd komutasında bir orduyu bir müşrik kervanına, Mekkelilerin bir kervanına göndermesi ve gerçekten de çok başarılı bir operasyonla giden müfrezenin geri dönmesiydi. Hazreti Zeyd kervanı elde etmiş, kervan sahipleri kaçmış ve başarılı bir operasyon olmuştu. İlginç bir olay gelişti bu anda. Resulullah'ın eski damadı, Zeynep'in kocası Ebu'l-As da kervanın liderlerindendi, büyük ortaklarındandı. Tabii ki o da kaçtı, tüm malları elinden alındı. Ancak karanlık basınca Medine'ye yakın yerden geçmekte olan Ebu'l-As hem mallarına olan iştiyakı hem de eski karısına, eski eşi Zeynep annemize olan muhabbetini, depreştiğini hissetti ve gece karanlığında Medine'ye vuruverdi. Sordu ve buldu. Hazreti Zeynep'in yanına girdi. Küçümencik oğlu da oradaydı. Tabii hüzünlü bir hava, dramatik bir hava yaşandı. Gerçekten birbirlerini çok seviyorlardı. Ama Allah'ın emri üzere müşrik bir erkekle mümin bir kadının evlenmesi yasaklandığı için ayrılmışlardı. Hazreti Zeynep sabah namazına kadar konuştular. Şikayet etti Ebu'l-As. Mallarım alındı dedi. Bana emanet verilmişti Zeynep. Sen bu konuda bana yardımcı olamaz mısın? Babana tavassutta bul. Çünkü bana güvenmişler. Ben başka nereye gideyim? Sana gel. Sabaha kadar Hazreti Zeynep ağladı. O ağladı. Ve sabah namazı Bilal'in ezanı okunduğunda Hazreti Zeynep her zaman olduğu gibi mescide koştu. Onu küçük oğluyla beraber bırakmıştı. Müşterek yavrular. Mescide giren Zeynep muhteşem bir medeni cesaret örneği. O dönemin kadınına bakın. Göstererek mescide daha girer girmez henüz namaza başlanmadığını görmüş ve Mescid-i Nebevi'nin ortasında "Ey insanlar, Ebu'l-As benim himayemdedir. Herkes bunu bilsin." diye ilan edivermişti. Gizli kalmasını istememişti. Dedikodu olmasını istememişti. O günkü yürürlükte olan bir örfü kullanmış ve bunun anında duyulmasını istemiş. "Benim duyduğumu siz de duydunuz mu?" demişti Resulullah çok. Zeynep'in bu hareketine, bu açık yürekliliğine memnun olarak. Ama bir yandan da benim haberim yok olaydan, benim bir şeyden haberim yok. Yani o müstakil bir şahsiyettir. Babasına dayanarak bunu söylemiyor demek ima etmişti. Bunun için tabii ki bu yerleşik gelenek Zeynep için de geçerliydi. Ve namazdan sonra Resulullah Ebu'l-As'tan elde edilenlerin geri verilmesi durumunda kendisinin memnun olacağını, çünkü kızının yarım gönlünün memnun olacağını söylemiş. "Ama eğer vermezseniz, bu da sizin ananızın ak sütü gibi hakkınız, vallahi bir şey diyemem" demişti. Onlar sevgili peygamberleri öyle arzu eder de yapmazlar mı? Eski su kırbalarına kadar, tahta parçalarına kadar Ebu'l-As'a ait olan, Ebu'l-As'a ait olmayıp ona emanet edilen ne varsa geri verdiler. Yeter ki Resulullah'ın gönlü olsun. Resulullah'ın gönlünü görelim de. Ve Ebu'l-As bunları aldı. Hemen orada biri "Fırsat bu Ebu'l-As" dedi. "Bunlar müşriklerin malları. Mümin olursan senin olur. Götürme bunları. Senin ganimetin olsun. Hadi bile Müslüman ol. Tam fırsat. İşte iyiliğini gördün İslam." Dedi ki, "Eğer bana emanet eden bu mallara ihanetle başlarsam, İslam'a girersem kötü bir başlangıç olur. Asil insan. Bir sahibi, bir insanlık bilincidir takva Allah bilinci. İkisi birbiriyle bütünleşirse insan kapasitesini sınırlarına taşır." Götürdü, malları verdi ve geri döndü geldi. Güzel bir mümin oldu ve geri eski eşine kavuştu. Tabii bunun arkasından dediğim gibi bu kervanın basılmış olması ve başarılı geçmesi operasyonun Mustalik oğullarına vasıtasıyla Medine üzerine bir sefer açılmasına sebep oldu. Ama Mustalik oğulları daha yerlerinden kalkmadan Resulullah olayı haber aldı ve ordusuyla beraber Mustalik oğullarını bastı. Çok kısa sürdü. 10 kişi onlardan öldü, 1 kişi müminlerden şehit oldu. Ama büyük bir ganimet alınmıştı. Tarihlerin bize verdiği malumata göre 2000 deve, 5000 koyundan söz ediliyor. ve bunun yanında birçok gümüş. Başarılı bir seferdi. Ve bu sefer sırasında, seferden tabii Hendek olayında münafıkların ihaneti bir kez daha görüldü ama Mustalik oğullarına giderken ne kadar münafık var, bilumun münafık, Mustalik oğulları seferine katılmışlardı. Çünkü kolay bir zafer vardı orada. Ganimet de boldu. Mustalik oğulları biliniyordu ki zengin bir kabile. Onun için onlar sineklerdi. Sinekler ganimete giderken arıların arasına karışırlar. Onlar ganimete koşarlar. Tüm çağların sinekleri böyledir. Arılar bal yaparken sinekler bal yerler. Arılar sadece temiz şeylere konarlar. Sinekler pisliklere de konarlar, affedersiniz. Bir insanın arı mı sinek mi olduğuna karar vermesi için neye konduğuna, neye talip olduğuna, ne yaptığına bakması lazım. Münafık tipleri sinek tipleri olarak görürsünüz. Onun için ganimetin olduğu yerdedirler onlar. Nimet zamanı gelirler, nikmet zamanı kaybolurlar. Sıkıntınızı paylaşmazlar. Sadece ganimetinizi paylaşırlar. Acınızı bölüşmezler. Sevincinize ortak olurlar ama. Hep alırlar. Sizi tüketirler. Ama sizi hiç üretmezler. Sizi tezgahlarında satarlar. Onun için umarım siz öyle olmazsınız. Evet dostlar. Dönerken başarılı seferin arkasından bir olay yaşandı. İslam tarihinde gerçekten ilginç bir olay. Bu olay Hazreti Ömer'in sularını çeksin diye tuttuğu bir gıfarlı işçi vardı. Onunla bir Ensar arasında su kavgası. Kuyudan hangimiz daha kırbamızı önce çekeceğiz, suyumuzu önce çekeceğiz kavgası. Tutuşu vermişler. Ağız dalaşı kavgaya dönüştü. Kavga sonunda öyle bir çığırından çıktı ki gıfarlı adam yetiş ya muhacirin, öbürü de yetişin ey Ensar, ey Evs ve Hazreç diye başladılar düello davetine. Resulullah oraya yakın bir yerdeydi, duydu. Rengi öyle attı ki diyor ravi, Resulullah'ı çok az gördüm öyle. Bana ne oluyor ki sizi cahiliyeye gerisin geri dönmüş olarak görüyorum. Oysa ki çağırdıkları isimler İslam'ın meşru ve masum isimleri. Ensar, muhacirin. Ama bu isimleri neye alet ettiler? Asabiyete. Bu isimleri asabiyete alet ettiler. Yani bir tür ilkel ırkçılık, kabilecilik, kavimcilik, boyculuk, soyculuk ne derseniz. Cılık cülüklerin hepsini diyebilirsiniz. Onun için Resulullah çok kızmış. Tabii Resulullah bir araya topladı bunları. Olaya el koydu. Ve hemen bir emir verdi. Bir komutana, bir lidere yakışır bir strateji dedi o. Anında hiç adeti olmadığı halde çöl sıcağında öğleyin hiç orduyu yürütmediği, bırakın orduyu namazı bile ikindiye kadar geciktirdiği halde o gün öğleyin emir verdi. Eğer ayakları çalışmazsa kafaları başlar vesvese üretmeye. Yürekleri şeytana malzeme toplamaya başlar diye meşguliyet verdi onlara. Mecburi yürüyüş. Tabii bu arada münafık lideri Abdullah bin Ubey bin Selul şunlara bak dedi. Türkçe'ye besle kargayı oysun gözünü şeklinde çevireceğim o meşhur Arap atasözünü söyledi. Ve dedi ki ellerimizle besleyelim, bize sığınsınlar, ülkemize alalım, evlerimize alalım, kendilerine reislik verelim ama bize suyu dahi bırakmasınlar. Doğru. Kavgayı Hazreti Ömer'in işçisi başlatmıştı. İlk vuran da oydu. Doğru. Ama bundan sonrası kendi yaptığı çok büyük terbiyesizlik. Kışkırtıcılık yapıyor. Ajitasyon yapıyor. Ve ordu ilerlerken bir hadise daha meydana geldi. Hazreti Ayşe yine genç bir gelin. annesinin evliliği sırasında boynuna taktığı en değerli açık gerdanlığını düşürüvermişti mola sırasında. Gerdanlığı arayıp mararken bir gündüz aradıkları söyleniyor. Bulamıyorlar. O orduda homurdanmalar başlıyor münafıklardan. Sular bitiyor, su yok. Mevcut sular tükeniyor. Hatta sabah namazı kılınacak susuz. İşte teyemmüm ayetinin iniş yeri ora olduğu söylenir. Maide suresinde. Teyemmüm ayeti. Ve izâ kumtum ile selâti fâsilû vücûhekum ve devam. Tabi bir deve kalkınca yerinden hiç kalkmamış olan devenin altında gerdanlık sapasağlam duruyor. Görüyorlar. Ama orada sahabeden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, ey Ebu Bekir ailesi, siz ne mübarek adamsınız ya. Sizin yüzünüzden bu ümmet ne kadar rahatlıyor diyor. Eğer gerdanlık kaybolmasaydı teyemmüm ayeti inmeyecekti diyor. Hayatınız boyunca bu ümmete güzellik getirdiniz, iyilik getirdiniz. Yani sizin hatalarınızda bile böyle güzel sonuçlar tezahür ediyor. Ve biraz sonra akşam mola veriliyor yine yolda. Ama mola sırasında defi hacet için gidip dönen Hazreti Ayşe bakıyor ki hevdeç devenin üzerinde kapalı, dört tarafı kapalı bir kabin. Onun içinde taşınıyor Resulullah'ın eşleri. İki tane eşini almış o günkü sefere. Biri Hazreti Ayşe. Açınca hevdecin içinde örtüsünü, yerden yok. İkinci kez. İniyor gerdanı arayayım derken hevdecin kabinin içinde zannediliyor. Kilosu hafif ve genç olduğu için kabinde var zannediliyor. Perdeler de açık olmadığı için konaklamış olan kervan kalkıyor, ordu gidiyor. Hazreti Ayşe diyor ki döndüğümde hiçbir şey yoktu yerde. Hiç kimse. Kala kalmıştım oracık. Beni gelirler buradan alırlar dedim oturdum. Uyuyakalmış. Bir de baktım gece başında inna lillah ve inna ileyhi raciun diyen bir sesle uyandım. Baktım Saffan bin Muattal es-Sülemi kabri Türkiye'dedir. Maraş yakınlarında bir yerdedir. Bu sahabinin. Hazreti Ömer'in büyük komutanlarından olurdu. İlk defa Anadolu'yu fetheden fatihlerdendir. Saffan İnna lillahi ve inna ileyhi. Bu annemiz diyor Safa. Hemen gözünü eğiyor çünkü dekolte bir vaziyette. Diyor ki Safvan beni örtü ayeti inmeden önce çok gördüğü için iyi tanıyordu benim kim olduğumu. Hemen devesine ıhtırdı, beni bindirdi, kendisi devesini yedeğini aldı ve gitti. Tabii olaydan kimsenin haberi yok. Hazreti Ayşe kabinin içinde sanılıyor. Ordugaha vardıklarında bir skandal kopuveriyor. Münafıklar bahaneyi bulmuş oluyorlar ve iftirayı basıyorlar. Büyük peygamberin güzel eşine çamur atıyorlar. Pak damene. Ve bir taşla birçok kuş vuracaklar. Savaşla öldüremediklerini iftirayla öldürecekler. Tarih boyunca da öyle yapıyorlar. Onun için münafıkların silahı iftiradır. Ve iftira silahının yarasını savaş yarasından daha ağır bilmek lazım. Malik bin Nebi kitabında öyle diyor ya. Ali el-Aris'in hikayesini ben bir zaman yazmıştım. Tunus'ta bir Müslüman liderdi. Tunus yönetimi bu Müslüman lideri önce garip bir psikolojik baskıdan geçiriyor. Sonra damarına bir takım şeyler zerk ediyorlar. Ve ondan sonra etrafına iki çıplak kadın koyup videosunu çekiyorlar. Çok iğrenç bir yöntem. Ama oluyor. Yapıyorlar. Yapabiliyorlar bunu. Bunu Müslümanlar yapamaz. Onun için Müslümanın bir kez değil, bin kez uyanık olması lazım. Tabi Medine'ye dönülüyor. Medine'ye dönülürken sonra Hazreti Ayşe'nin ağzından dinliyoruz. Tabi yolda bir olay daha. Diyor ki Abdullah bin Ubey bin Selül, kuyu meselesini kastederek, bunlar şehre varınca kimin aziz, kimin zelil olduğunu öğrenecekler diyor. Hazreti Zeyd de oradaymış. Bunu duyuyor. Geliyor Resulullah'a söylüyor. Resulullah olayı Sa'd bin Ubade'ye açıyor. Evsin reisi, iki reisten biri. Sa'd bin Ubade, ya Resulallah, bu adam bunu söyler diyor. Doğrudur. Söyleyebilir. Söylemiş de olabilir. Ama sen gene de idare et bu adamı diyor. Çok samimi. Sen azizsin o rezil ya Resulallah. Sen büyüksün o küçük ya Resulallah. Hoş bir davranış Sa'd bin Ubade. Ama tabii bu arada Zeyd suçlanıyor. Acaba dedi mi demedi mi? Çünkü adam geliyor koca reis hesapta, böyle gerile gerile, vallahi de billahi de tallahi de ben böyle bir şey demedim diyor. Parmak kadar çocuğa inanıp benim gibi koca bir reisi suçluyor musun ya Muhammed? Abdullah bin Ubey bin Selim. Resulullah o arada onun ait olduğu kabile diyor ki, eğer biz bu adamı temizlememizi istiyorsan temizlerim ya Resulallah. Oğlu Abdullah'ın kulağına gidiyor. Ubey bin Selül'ün oğlu Abdullah'ın. Geliyor Resulullah. Ya Resulallah, bir şey duydum. Babam bir halt karıştırmış, affedersiniz. Sana hakaret etmiş. Sen de onu öldürecek misin? Ya Resulallah. Sen onu öldürtürsün. Ben baba katilini aramızda görürüm. Dayanamam. Ben de onu öldürürüm. Bir mümini bir kafir için öldürmüş olur. Cehenneme giderim. Derdi bu. Onun için eğer öldürmeye karar verdiysen bana emret ya Resulallah. İman buna denir iman. İman. Ya diyor. Hayır, o bizimle yaşayacak. Ben Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor dedirtme. Öldürtmeyi dönüldü Medine'ye. Hazreti Ayşe yatağa düştü diyor. Bundan sonrasını Buhari'den onun ağzından dinliyoruz. Yatağa düştüm, hastalandım. Ama Resulullah'ta bir soğukluk vardı. Cüveyriye de esir olmuştu Beni Mustalik'te. Mustalik oğulları reisi Haris'in kızıydı. Cüveyriye'yi esir alan adam onun fidyesini istemek için davranırken Resulullah'tan yardım istedi Cüveyriye. Yeni kabilenin kızı. Dedi ki, ya Muhammed, ben Haris'in kızıyım, kabile reisinin kızıyım. Benim fidyem konusunda yardımcı olmaz mısın? Bu bir centilmenlikti. Genel geçer bir centilmenlik. Resulullah dedi ki, olur, ben yardımcı olayım. Ancak senin fidyeni ben vereyim, daha iyi bir şey teklif edeyim sana. Benimle evlenir misin? O arada babası geldi. Haris, fidyelerle birlikte. Yalnız gelirken çok cins iki deveyi yola çıkardığı halde, anlaşmada olduğu halde yola saklamış Akik Ovası'na. Efendim kıyamamış onlara. Nasıl olsa Muhammed büyük adamdır. Ben iki deve eksik versem de idare eder beni diye. Geliyor Resulullah'a. Kızımı almaya geldim, fidyeler de getirdim. Resulullah eksik herhalde diyor. Yok diyor, bu kadar bulabildim. Akik Ovası'na sakladığın o iki kızıl tüylü deveyi niye koyuyorsun? Vallahi ya Muhammed, sen peygambersin. Ben iman ettim sana. Oğulları da yanında iki oğlu, onlar da iman ediyorlar. Bu sefer kızı babasından istiyor. Babası da seve seve Resulullah'a dönür oluyor. Resulullah'ı damat ediliyor. Ve bu evlilik gerçekleştiği sırada işte Hazreti Ayşe hasta düşüyor. Tabii Medine'de dedikodu çoğalıyor. Ve Hazreti Ayşe babasının evine gitmek için izin istiyor. Bir soğukluk var. Tabii olay bir skandal. Müminler arasında az da olsa inananlar da var işin garibi. Mesela peygamber şairi Hasan bin Sabit. Daha da ilginci, Hazreti Ayşe'nin kuzeni olan Misbah bin Üfafe inanıyor. Ve ilk defa Hazreti Ayşe'nin iftirayı duyması da Mıstah'ın annesinden. Çok sonra duyuyor. 20 gün sonra diyor. Ben hastalandım. Hasta yatarken su başına ayak yoluna gitmiştim. Dönerken yanımda Mıstah'ın annesi, akrabası zaten, dedi ki fekuletke ummek ya Mıstah. Anan seni kaybetsin Mıstah. Kendi oğluna beddua ediyor. Öyle deme dedim diyor Hazreti Ayşe. Hayır, onun senin hakkında neler dediğini bir bilsin. Ne diyor orada? Duymadın mı? Hayır. Hiçbir şey duymadın mı sen? Yavrum Medine çalkalanıyor diyor. Senin hakkında bunu diyorlar. Safvan bin Muattal Es-Sülemi ile zina ediyorlar. Allahu Ekber. Hazreti Ayşe diyor ki tepemden kaynar sular. Hayatım bitti sanki. Geldim, tam 3 gece 3 gündüz hiç durmadan ağladım diyor. Hiç durmadan. Hiç durmadan. Ama öyle bir ana geldim ki artık ağlayacak gözyaşım kalmadı. Resulullah o arada geldi diyor. Dedi ki, ya Ayşe, eğer günah işledinse Allah'tan af dile affeder. O büyüktür. Günah işlemediyse Allah seni tebriğe eder, temize çıkar. Ama günah işlediyse Allah'tan af dile. Affeder. Allah gafurdur. Ben diyor gencim. Bilmem, Kur'an'dan çok fazla ezberimde bir şey de yok. Ama düşündüm. Yakup'un adını hatırlayamadım. Yusuf'un babasını hatırladım. Yusuf'un babası dedim diyor. O ayeti hatırladım. Fesabrun cemil. Vallahu'l musta'anu ala ma tasifun dedi. Bana düşen güzel bir sabırdır. Onların düzüp koştuklarına karşı Allah beni savunacaktır. Ama Resulullah arkamdan diyor araştırıyormuş diyor. Beni hizmetçime sormuş. Berire'ye sormuş. O tebliğe etmiş. Ben hiçbir kötülük görmedim ama. Beni etrafımdaki insanlara sormuş. Kumalarıma sormuş. Hepsi de tebliğ etmişler. Ama arada çatlak sesler çıkmış. Hatta Hazreti Ali Efendimiz bir ara, ya Resulallah, Allah seni bağlamadı ki. Biri olmazsa öbürü olur demiş. Yani onu tasdikler sadette değil. İftirayı onaylar sadette değil ama Resulullah'ın kendine üzmemesi için, teselli için söylüyor. Bu da Hazreti Ayşe'nin kulağına vardı. Cemel'deki hadise ta burada başlar. Ta sonra Cemel'de Ali ve Ayşe kavgasının ilk izdüşümü buradır. Unutmadı Hazreti Ayşe onu. Küçük bir şey de değil tabii ama tabii bu kadar da büyütülecek bir şey değildi herhalde. İnsan olur, mümkündür. Evet. Ama ayet diyor ki biraz önce okudum girişte. Kendiliklerinden bu apaçık bir iftiradır demeli değiller miydi? Bu çok önemli. Bir ilke bu. Oysa Ayşe peygamber değil. Masum değil. Niye diyecekler? Çünkü beraeti zimmet asıldır da ondan. Suçluluk ispatlanıncaya kadar suçsuzdur da ondan. İftira ağırdır da ondan. Onun için bir suçluya suçsuz demek, bir suçsuza suçlu demekten çok daha iyidir. Siz suçlu olsun da Allah niye öyle bildin demez. Ama eğer suizan etmişseniz, eğer bir pak damene çamur atmışsanız, hesabı vardır bunun. Unutmayın, müminin mümine kanı, malı, ırzı ve suizanı haramdır. Peygamberin ifadesi. Evet sevgili dostlar. Daha sonra diyor, artık gözyaşım kurudu, bitti. Resulullah geldi, benimle konuşmak istiyor. Ben senden bir şey istemiyorum ya Resulullah. Ben Allah'tan istiyorum. Tasavvuf jargonundaki fena fillah bu olsa gerek. Artık Allah'tan başka perde kalmadı. Ama diyor Ayşe, doğrusu ayet beklemiyorum. Bekleyemem. Ben kimim ki hakkında ayet? Benim için Allah'ın ayeti inecek sanmıyorum. Lakin Resulullah'ın kalbine ilham eder ya da rüya gösterir Allah diye düşünüyordum. Ben dedim ki ya Resulallah, eğer suçsuzsam Allah çıkaracak bunu. Ama suçluyum desem hepiniz inanacaksınız. Ve olayın üzerinden 40 gün geçtikten sonra bir gece Resulullah vahiy gelme alametleriyle sarsılırken gözünü açıyor ve yine Ayşe'nin yanındadır. Ayşe işte Allah seni temize çıkardı. Allah seni temize etti. O anda gözlerime can geldi diyor Hazreti Ayşe. O anda Rabbime nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Çünkü karnında Meryem'in annesinin yavrusu gibi bir yavrum da yoktu ki dönüp ona bağışlayayım. Şükrettim dilimin dertliyince. Ve Allah'a sığınmış olmamın, Allah'a güvenmiş olmamın sonucunu gördüm. İşte o destanın birkaç enstantanesinin şiire dökülmüş hali. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzü bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin var. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlar mı küstürdük uçup giden ne? Belki yoruldu melekler göğü tut anne. Eteğinde çamur anne. Eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne. Yüzün bin güneş, çöllerin benzi sarıdır. Veremli bir gelin gibi, anne elin kınalıdır. Yüreğinde elin gibi. Hüznü hüzne vurdun anne, yüreğe dert kurdun anne. Gözyaşını Yusuf diye rüzgara savurdun anne. Nur ordusunun bir soylu neferi, çöl serinliğinde nur aramakta. Safvan İbni Muattal Es-Sülemi, gecenin göğsünden huzur sormakta. İçinde bir deniz sakin mi sakin, birden kabarmakta, dalgalanmakta. Ondan geldik, ona döneceğiz biz. Ey annemiz, işte devem, buyur bin. Kutsal emaneti o taşımakta. Kafile görünür tan ağrırken, emaneti ulaştırır şafakta. Bazı gözler ihanete ayarlı, bazı gözler takılmıştır çapakta. Göklerin gelini yalnız sorudur, düşman sınanmakta, dost sınanmakta. Atılmıştır pak eteğe bir çamur, Allah yıkamaya hazırlanmakta. Düşman atsın taşlarını gam değil, dostun attığı gül yaralamakta. Göklerin evini baba evinde, göklerin gelini baba evinde, çektiği ağ yeri göğü sarsmakta. Ümür uman sanki kurumuş çınar, sıddık dostluk için bedel ödüyor. Gelin gözlerini dikmiş onura, nur da her an göğe nazar ediyor. Bir Yusufçuk konmuş hurma dalına, telaşlı telaşlı bir şeyler diyor. Halden anlamayan zavallılara aldığı haberi tefsir ediyor. Bakma insanlara göğün gelini, sen göğünsün, göğe aç ellerini. Eğer kullanırsan kor yüreğini, vallahi sallarsın arş direğini. Ve göğün gelini yüzünü döner, meleklerde sükut fırtına biner, bir yaralı gönle hassas kapılar açılır, açılır ardına kadar. Gözyaşından kanat dua kuşuna, ışık hızı erişmez uçuşuna. Nur sevgili gelir, müjde Hümeyra, Rab akladı seni, sena et ona. Birden aydınlanır yüzü Sıddık'ın ve Ümmü Ruman'a taze can gelir. Yüreğin umudu emdiği bu an, Yakub'un gözünün gördüğü andır. Adem'in Havva'ya kavuştuğu dem, Nuh'un topraz yüz sürdüğü andır. İbrahim'e ateş cennet kesildi, İsmail'in kurtulduğu zamandır. Ebeveynin gözü güne can verir ve derler, teşekkür etmelisin sen. Tek cevap, göklerin hür gelininden. Rabbime teşekkür ediyorum ben. Meryem saflığında bir de itiraf. Vahiy benim için inmez sanmıştım. Binler şükür olsun, ben aldanmıştım. Ey yerin annesi, gökler gelini, Yusuf'u zamandan çekme elini. Ey yerin annesi, gökler gelini, Yusuf'u zamandan çekme elini.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.